Ayrım 8.
Eski Thelma'ya hiçbir zaman sahip olmadığını fark edemeyecek kadar yok muydu ortalıkta? Eski Thelma hiç evde değildi. Son 8 yıl boyunca yaşamının %90'ını hiç sahip olmadığı bir aşkın hayali içinde kaybolarak harcamıştı. Harry de ondan aşağı kalmayarak yanılsamaya sarılmayı seçmişti. Cervantes sormuştu ya, hangisini istersin? Akıllıca delilik ya da budalaca akıllılık? Harry ile Thelma'nın hangi tercihi yaptığı açıkça ortadaydı. Ama parmağımı Thelma ve Harry'e yöneltmek ya da insan ruhunun yanılsamalara, boş emellere, büyüye ya da yaşamsal yalanlara tutunmadan yaşayamayan şu güçsüz hayaletin zayıflığına ağıt yakmak beni pek az avutuyordu. Bu vakayı inanılmaz bir biçimde yüzüme gözüme bulaştırmıştım ve suçu hastaya ya da kocasına ya da insanlık durumuna atamazdım. Bunu izleyen birkaç günüm kendi kendimi suçlamak ve Thelma için kaygılanmakla geçti. Başlangıçta intihar konusunda kaygılanırken, sonraları Thelma'nın öfkesinin kendisine karşı çevrilmesi pek umulmayacak kadar açık ve dışa dönük olduğu düşüncesiyle kendimi yatıştırdım. Kendimi suçlayışımla mücadele etmek için uygun bir terapi stratejisi kullanmış olduğum konusunda kendimi ikna etmeye çalıştım. Thelma bana danıştığı sırada en uç noktadaydı ve derhal bir şeyler yapılması gerekiyordu. Şimdi de kötü durumda olmakla birlikte başladığından daha kötü değildi. Kim bilir, belki de daha iyiydi. Belki onun yanılsamalarından başarıyla kurtarmıştım ve herhangi bir terapiye devam etmeden önce bir süre yalnız kalıp yaralarını yalamaya ihtiyaç duyuyordum. 4 ay boyunca daha muhafazakar bir yaklaşım denemiş ve ancak başka seçeneğim olmadığı ortaya çıkınca köklü bir müdahaleye başvurmuştum. Ama bunların tümü kendini aldatmaktan ibaretti. Suçluluk duymak için yeterli nedenim vardı. Bir kez daha herkesi tedavi edebileceğim yolundaki şaşalı inancın kurbanı olmuştum. Kibir ve merakımla sürüklenerek daha başlangıçta Thelma'nın psikoterapi için kötü bir aday olduğuna ilişkin 20 yıllık kanıtı görmezlikten gelmiş ve onu sonradan düşününce başarı olasılığı pek az olan üzücü bir yüzleştirmeyle maruz bırakmıştım. Yerine koyacak hiçbir şey inşa etmeden savunmalarını soyup atmıştım. Belki Thelma bu noktada kendisini benden korumakta haklıydı. Belki biraz daha tedavi hastayı öldürecekti demekte haklıydı. Her şeyi hesaba katarsak Thelma ile Harry'nin eleştirisini hak etmiştim. Aynı zamanda kendimi mesleki açıdan da mahcup duruma düşürmüştüm. Birkaç hafta önce bir öğretim konferansında Thelma'nın psikoterapisini anlatırken hayli ilgi uyandırmıştım. Şimdi ise önümüzdeki haftalarda meslektaş ve öğrencilerim bana "anlat bize, her şey nasıl gitti?" diye sormaları olasılığını düşününce ürperiyordum. Umduğum gibi Thelma 3 hafta sonraki randevusuna gelmedi. Ona telefon ettim. Ve kısa fakat kayda değer bir konuşmamız oldu. Thelma hastalar dünyasını terk etme niyetini ödünsüz bir biçimde tekrar doğrulamakla birlikte bu kez sesinde daha az kin sezdim. Yalnızca terapiye olan ilgisini yitirmekle kalmayıp artık ona daha fazla gerek de duymadığını kendiliğinden söyledi. Kendisini çok daha iyi hissediyordu. 3 hafta öncesinden kesinlikle çok daha iyi. Sonra dün Matthew'yu görmesinin ona ölçüsüz yardım olduğunu da öylesine söyleyiverdi. Ne? Matthew mu? Nasıl oldu bu diye sordum. Aa, onunla kahve içerken hoş bir konuşmamız oldu. Sohbet etmek için ayda bir filan buluşmaya karar verdik. Meraktan çıldırma raddelerinde onu sıkı bir sorguya çektim. Önce bana takılarak yanıt verdi. Size hep söylüyordum ya, buna ihtiyacım vardı benim. Sonra benim artık kişisel sorular sorma hakkım olmadığını açıkça belirtti. Nihayet daha fazla bir şey öğrenemeyeceğimi anladım. Ve ona son kez veda ettim. Usulü bozmayarak, eğer bir gün fikrini değiştirecek olursa terapist olarak yardıma hazır olduğumu da söyledim. Ama görünüşe bakılırsa Thelma da benim tedavi tarzım için hiçbir daha istek uyanmadı ve ondan bir daha haber almadı. 6 ay sonra araştırma ekibi Thelma ile mülakat yaptı ve o bir dizi psikolojik testi uyguladı. Son araştırma raporu çıktığında hemen Thelma Hilton vakasına ilişkin değerlendirmeye baktım. Özet olarak, TH 70 yaşında evli bir Kafkasyalı kadın olup 5 ay süreyle haftada bir kez uygulanan terapi sonucunda önemli ölçüde iyileşme göstermiştir. Hatta bu çalışma kapsamındaki 28 yaşlı denek arasında en olumlu sonuç bu hastadan alınmıştır. Depresyonu önemli ölçüde azalmıştır. Başlangıçta son derece yüksek olan intihar eğilimi artık bir risk olarak kabul edilmeyeceği noktaya düşmüştür. Öz saygısı artmış ve buna bağlı olarak diğer birçok ölçekte de anksiyete, hipokondriya, psikotizm ve obsesyon önemli derecede iyileşme gözlenmiştir. Araştırma ekibi bu etkileyici sonuçları veren terapinin niteliği konusunda tam bir berraklığa ulaşamamıştır. Çünkü hasta terapinin ayrıntıları hakkında anlaşılmaz bir biçimde kötü davranmaya devam etmektedir. Görünüşe göre terapist derin içgörü ya da kişilik değişmesinden ziyade rahatlama sağlamayı amaçlayan pragmatik belirtilere yönelik bir tedavi planını başarıyla uygulamıştır. Buna ilaveten etkili biçimde bir sistem yaklaşımı kullanmış ve terapi süresine hem hastanın eşini hem de hastanın uzun süredir yabancılaşmış olduğu çok eski bir arkadaşını katmıştır. Çarpıcı laflar. Nedense bana pek az teselli verdiler. Tecavüz yasal olsaydı. Hastanız iğrenç bir mahluk. Ben de bunu ona dün geceki grupta söyledim. Tam bu kelimelerle. Psikiyatri ihtisası yapan genç bir öğrenci olan Sara, bu noktada duraklayıp sıkıysa eleştir der gibi dik dik yüzüme baktı. Besbelli olağanüstü bir şey olmuştu. Bir öğrencinin ofisime dalarak zerrece üzülüp sıkılmadan, hatta mağrur ve meydan okur bir tavırla bana hastalarımdan birine sözlü saldırıda bulunduğunu söylemesi her gün rastlanan bir olay değildir. Özellikle de hasta ilerlemiş kanseri olan bir hastaysa. Sara, lütfen oturup bana olayı anlatır mısın? Bir sonraki hastam gelmeden birkaç dakikam var. Sara soğukkanlılığını korumaya çabalayarak söze başladı. Carlos ömrümde tanıdığım en kaba, en aşağılık insan. Biliyorsun benim favorim de sayılmaz. Onu sana havale etmeden söylemiştim bunu. Carlos'u bireysel terapide yaklaşık 6 aydır görüyordum. Ve birkaç hafta önce terapi grubuna alması için onu Sara'ya havale etmiştim. Ama devam et, sözünü kestiğim için özür dilerim. Pekala biliyorsunuz, Carlos'un genellikle nahoş bir tavrı var. Kadınları kendisi bir köpek, onlar da küsnül bir dişi köpeklermiş gibi kokluyor. Ve grupta olup biten başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Dün gece Marta, grupta hemen hemen dilsiz gibi davranan, gerçekten kırılgan ve tam sınırda genç bir kadın, geçen yıl tecavüze uğraması hakkında konuşmaya başladı. Bunu daha önce kimseyle paylaştığını sanmıyorum, hele de bir grupla. Öyle korkmuştu, öyle şiddetle hıçkırıyor ve söylemekte o kadar sıkıntı çekiyordu ki, inanılmaz derecede acı veren bir şeydi bu. Herkes onun konuşmasını kolaylaştırmaya çalışıyordu. Ben de, doğru ya da yanlış, 3 yıl önce tecavüze uğradığımı grupla paylaşmamın Marta'ya yardımcı olacağını düşündüm. Bunu bilmiyordum Sara. Başka hiç kimse de bilmiyordu. Sara burada durdu ve hafifçe gözlerini sildi. Bana bunu anlatmasının onun için güç olduğunu görebiliyordum. Ama bu noktada hangisinin onu daha fazla yaraladığından emin olamıyordum. Bana tecavüze uğrayışını anlatması mı yoksa gruba fazlasıyla açılmış olması mı? Benim bu programda grup terapisi öğretmeni oluşum da onun durumunu güçleştiriyor olmalıydı. Yoksa en çok bana henüz anlatmadığı şeyler mi tedirgin ediyordu onu? Bu konuda renk vermemeye karar verdim. Peki sonra? İşte o zaman sizin şu Carlos harekete geçti. Şu benim Carlos. Ne gülünç diye düşündüm. Sanki benim çocuğummuş da ben onun için hesap vermek zorundaymışım gibi. Öte yandan Sara'ya onu alması için ısrar etmiş olduğumda bir gerçekti. Grubuna kanserli bir hastayı sokmak konusunda gönülsüzdü. Ama grubunun 5 kişiye inmiş olduğu ve yeni üyelere ihtiyaç duyduğu da bir gerçekti. Onu hiç bu kadar mantıksız ve kafa tutar bir havada görmemiştim. Daha sonra bu davranışından çok utanmasından korkuyordum. Bu bakımdan en ufak bir eleştiri imasıyla durumu daha da kötüleştirmek istemedim. Ne yaptı? Marta'ya olayla ilgili birçok soru sordu. Ne zaman, nerede, ne, kim... Başlangıçta bunlar kadının konuşmasına yardımcı oldu. Ama ben kendi uğradığım saldırıdan söz eder etmez Marta'yı bırakıp aynı soruları bana sormaya başladı. Sonra ikimize de daha mahrem ayrıntıları sormaya girişti. Saldırgan giysilerimizi yırtmış mıydı? İçimize mi boşalmıştı? Zevk almaya başladığımız bir an olmuş muydu? Her şey öylesine sinsice olup bitmişti ki grup onun bundan zevk aldığını sezmeye başlayana kadar belli bir süre geçmişti bile. Marta ve ben umurunda bile değildik onun. O yalnızca kendi cinsel keyfinin peşindeydi. Ona karşı daha çok merhamet duymam gerektiğini biliyorum. Ama öyle aşağılık biri ki o. Olay nasıl bitti? Grup nihayet uyandı ve onun duyarsızlığını yüzüne vurmaya başladı. Ama o hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Hatta daha da saldırganlaşarak Marta'yı ve beni ve tüm tecavüz kurbanlarını olayı fazla abartmakla suçladı. "Nedir bu yaygara?" diye sordu. Ve sonra cazip bir kadının tecavüzüne uğramaktan şahsen hiç de şikayetçi olmayacağını iddia etti. Gruba son sözü, gruptaki herhangi bir kadından gelecek bir tecavüz girişimini memnuniyetle karşılayacağını söylemesi oldu. İşte o zaman ben de eğer buna aklın kesiyorsa beyinsiz cahilin birisin dedim. Terapi açısından yaptığım müdahalenin ona iğrenç mahluk demek olduğunu sanıyordum. Bu Sara'nın gerginliğini azalttı ve ikimiz de gülümsedik. O da olur. Gerçekten soğukkanlılığımı kaybetmiştim. Destekleyici ve yapıcı kelimeler aradım ama niyetlendiğimden daha ukalaca şeyler döküldü ağzımdan. Unutma Sara, çoğu kez bu tür aşırı durumlar eğer dikkatlice ele alınıp işlenirse sonunda önemli dönüm noktaları olabilirler. Terapide yaşanan her şeyden yararlanılabilir. Gel bunu onun için bir öğrenme deneyimine dönüştürmeye çalışalım. Yarın onunla buluşacağım ve bu konuda çaba harcayacağım. Ama senin de kendine dikkat etmeni istiyorum. Biriyle konuşmak istersen ben buradayım. Bugün, daha sonra ya da bu hafta içinde herhangi bir zaman olabilir. Sara teşekkür etti ve bu konuda düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ofisimden çıkarken kendi sorunları hakkında başka biriyle konuşmaya karar verse bile yine de daha sonra biraz yatıştığı zaman onunla görüşmeye çalışıp bu olayı onun içinde bir öğrenme deneyimine dönüştürüp dönüştüremeyeceğimizi görmek istediğimi düşündüm. Korkunç bir şey yaşamıştı ve duygularını paylaşıyordum. Ama bana öyle geliyordu ki grupta terapiyi kendi çıkarına kullanmaya çalışmakla hata etmişti. Bu konu üzerinde önce kendi kişisel terapisinde çalışmış olması daha iyi olurdu diye düşünüyordum. Sonra grupta yine de bundan söz etmeyi seçse bile, ki bu kuşkuluydu, bunu ilgili bütün taraflar açısından daha olumlu bir biçimde ele alabilirdi. O sırada bir sonraki hastam içeri girdi ve dikkatimi ona yönelttim. Ama Carlos'u ve onunla bir sonraki seansı nasıl çekip çevirmem gerektiğini düşünmekten kendimi alamıyordum. Onun aklımı meşgul etmesi olağan dışı bir şey değildi. Çünkü Carlos olağan dışı bir hastaydı ve onu birkaç ay önce görmeye başladığımdan beri onun hakkında her hafta birlikte geçirdiğimiz birkaç saatten çok daha fazla düşünüyordum. Carlos 9 canlı bir kedi ama artık 9. canının sonuna geliyor galiba. Onu psikiyatrik tedavi için havale eden onkolog tarafından bana söylenen ilk şeydi bu. Carlos'u nadir rastlanan, ağır ilerleyen ve kötü huylu olmasından çok hacmi nedeniyle sorunlar yaratan bir lenfoması olduğunu anlatarak sürdürmüştü sözlerini. 10 yıldır tümör tedaviye iyi yanıt vermişti. Ama şimdi akciğerini sarmış olup yavaş yavaş kalbine saldırmak üzereydi. Doktorların seçenekleri tükeniyordu. Ona en yüksek dozda radyoterapi uygulamışlar ve kemoterapi ilaçları kodeksinin sonuna gelmişlerdi. Ne kadar dürüst olmaları gerektiğini soruyorlardı bana. Carlos kös dinler gibi görünüyordu. Onun kendi kendisiyle ne kadar dürüst olmak istediğinden emin değillerdi. Ama biliyorlardı ki Carlos giderek derin bir depresyona sürükleniyor ve destek alabileceği hiç kimsesi de yok gibi görünüyordu. Carlos gerçekten de yalnızdı. 17 yaşındaki oğlu ve kızı, Güney Amerika'da eski karısıyla birlikte yaşayan çift yumurta ikizleri dışında Carlos 39 yaşında kendisini dünyada gerçekten yapayalnız bulmuştu. Ailenin tek çocuğu olarak Arjantin'de büyümüştü. Annesi doğumda ölmüş ve babası da 20 yıl önce şimdi Carlos'u öldürmekte olan türden lenfomaya yenik düşmüştü. Hiç erkek arkadaşı olmamıştı. Onlara kimin ihtiyacı var demişti bana bir defasında. Bir tek dolar, bir iş ya da bir orospu için seni boğazlamayacak birine hiç rastlamadım. Kısa bir süre evli kalmıştı ve bunun dışında kadınlarla önemli bir ilişkisi olmamıştı. Bir kadını bir defadan fazla düzmek için deli olmak gerekir. Hayattaki hedefi bana hiçbir utanıp sıkılma belirtisi göstermeden söylediğine göre olabildiğince çok sayıda kadınla yatmaktı. Hayır, ilk görüşmemizde Carlos'un karakterinde veya dış görünüşünde sevgi uyandıran pek bir şey bulamamıştım. Bir deri bir kemikti. Bedeni yumrularla doluydu. Dirseklerinde, boynunda, kulaklarının arkasında şişkin lenf düğümleri göze çarpıyordu. Ve kemoterapinin bir sonucu olarak bütün saçları dökülmüştü. Dokunaklı kozmetik çabaları, geniş kenarlı bir panama şapka, kalemle çizilmiş kaşlar ve boynundaki şişleri gizlemek için kullanılan bir eşarp. Görünüşüne o istenmeyen dikkati biraz daha çekmeye yarıyordu yalnızca. Çöküntü içinde olduğu besbelliydi. Haksız da değildi. Ve kanseriyle 10 yıllık çetin savaşımından acı ve bezgin bir tonda söz ediyordu. Söylediğine göre lenfoması onu adım adım öldürüyordu. En büyük bölümünü, enerjisini, gücünü ve özgürlüğünü Stanford Hastanesi'nin yakınında kendi kültüründen sürekli sürgün durumunda yaşamak zorundaydı. Öldürmüştü bile. En önemlisi de sosyal yaşamını öldürmesiydi. Bununla cinsel yaşamını kastediyordu. Kemoterapi gördüğü sürece iktidarsız oluyordu. Bir kemoterapi dönemi bitip de cinsel sıvıları kabarmaya başlayınca ise kelliği nedeniyle hiçbir kadınla ilişki kuramıyordu. Kemoterapiden birkaç hafta sonra saçları tekrar çıkınca bile sayı yapamadığını söylüyordu. Hiçbir fahişe onu istemiyordu. Çünkü irileşmiş lenf düğümlerinin AIDS belirtisi olduğunu sanıyorlardı. Seks yaşamı artık tamamen kiralık sadomasoşist video bantlarını izlerken mastürbasyon yapmakla sınırlı kalmıştı. Yalnız olduğu ve evet bunun bir sorun oluşturduğu doğruydu. Bunu ancak ben kışkırtınca söylemişti. Ama yalnızca zaman zaman kendi bedensel ihtiyaçlarını karşılamayacak kadar güçsüz düştüğü için. Cinsellik dışı yakın insani ilişkiden zevk alma düşüncesi ona yabancı geliyordu. Bunun bir tek istisnası çocuklarıydı. Ve Carlos onlardan söz ettiğinde gerçek heyecan, benim de katılabildiğim gerçek heyecan ortaya çıkıyordu. Onların da kendisini terk edeceğinden, annelerinin sonunda onları zehirlemeyi başarıp kendisine karşı çevireceğinden ya da onların kanserden tiksinip kendisinden uzaklaşacağından korktuğunu anlatırken sıska bedeninin hıçkırıklarla sarsıldığını görmek beni duygulandırmıştı. Sana nasıl yardımcı olabilirim Carlos? Bana yardım etmek istiyorsanız bana tatulardan nefret etmeyi öğretin. Bir an için Carlos benim şaşkınlığımın keyfini çıkardı. Sonra görsel imgeleme, birçok kanser hastasının denediği bir tür kendi kendini tedavi etme yöntemi üzerinde çalıştığını söyledi. Yeni kemoterapisi, onkologlar buna AD diyorlardı, için kullandığı imgeler dev boyutlarda A'lar ve D'ler, ayılar ve domuzlardı. Kanserli sert lenf düğümleri ise kemik levhalarla kaplı tatulardı. Böylece meditasyon seanslarında ayıların ve domuzların tatulara saldırdığını gözünde canlandırıyordu. Sorunu şuydu ki, ayılarını ve domuzlarını tatuları paralayıp yok edebilecek kadar yırtıcı yapamıyordu. Kanserinin dehşetine ve ruhunun darlığına karşın beni Carlos'a çeken bir şey vardı. Belki ölmekte olanın ben değil, o oluşunun verdiği rahatlıktan fışkıran bir cömertlikti bu. Belki çocuklarına olan sevgisi ya da ofisimden ayrılırken elimi iki eliyle birden kavrayışındaki yakarıştı. Belki de bana tatulardan nefret etmeyi öğretin deyişindeki tuhaf mizahtı. Bu nedenle onu tedavi edip edemeyeceğimi düşünürken tedavide yoluma çıkabilecek engelleri küçümsemiş ve Carlos'un vahim derecede topluma karşı olmaktan çok yeterince topluma karışmadığına, muzır nitelikteki ve inançlarının pek çoğunun yumuşak ve değişime açık olduğuna kendimi inandırmıştım. Kararım üzerinde berrak bir biçimde düşünmemiş ve onu terapiye almaya karar verdikten sonra bile uygun ve gerçekçi tedavi hedefleri konusunda bir kesinliğe varamamıştım. Ona yalnızca kemoterapisi sırasında eşlik mi etmek durumundaydım? Birçok hasta gibi Carlos da kemoterapi sırasında ölüm derecesinde hasta ve umutsuz oluyordu. Ya da eğer son safhaya giriyorsa ölüme kadar yanında kalma yükümlülüğü altına mı girmek durumundaydım? Yalnızca yanında olup desteklemekle mi yetinecektim? Belki de bu yeterli olacaktı. Allah bilir konuşacak başka kimsesi yoktu. Elbette yalnızlığının nedeni kendisiydi. Ama ben onun bunu görmesine mi yoksa değiştirmesine mi yardımcı olacaktım? Hem şimdi mi? Ölümün eşiğinde bu tür düşünceler çok önemsiz görünüyordu. Yoksa öyle değil miydi? Carlos'un terapide daha iddialı bir şeyler başarmasına olanak var mıydı? Hayır, hayır, hayır. En fazla birkaç ay daha yaşaması beklenen biriyle iddialı tedaviden söz etmenin ne anlamı vardı? Böylesine uçucu bir projeye zaman ve enerji yatırımı yapmayı kimse ister miydi? Ya ben? Carlos benimle buluşmayı hemen kabul etmişti. Tipik alaycı tavrıyla sigortasının ücretimin %90'ını ödeyeceğini ve böyle bir kelepiri kaçıramayacağını söylemişti. Üstelik her şeyi bir kez denemek isteyen bir insandı ve daha önce bir psikiyatrla hiç konuşmamıştı. Acı veren duygu ve düşüncelerini paylaşacak birinin varlığının insanı her zaman rahatlattığını söylemek dışında tedavi anlaşmamızı netleştirememiştim. 6 kez buluşmayı ve sonra tedaviyi sürdürmeye değip değmeyeceği konusunda bir değerlendirme yapmayı önermiştim. Carlos'un terapiden mükemmel biçimde yararlanması beni çok şaşırtmıştı. 6 seans sonra sürekli tedavi için buluşmaya karar vermiştik. Her seansta tartışmak istediği bir sorunlar listesiyle geliyordu. Örneğin düşler, iş problemleri. Başarılı bir mali analist olan Carlos, hastalığı sırasında da çalışmayı sürdürmüştü. Bazen bedensel rahatsızlığından ve kemoterapiye olan nefretinden söz ediyordu. Ama en çok kadınlar ve seks hakkında konuşuyordu. Her seansta o hafta kadınlarla olan karşılaşmalarının hepsini anlatıyordu. Bunlar çoğu kez bir süpermarkette bir kadınla göz göze gelmekten öte şeyler değildi. Ve her bir durumda bir ilişki kurmak için neler yapabileceği konusu aklına takılıyordu. Zihni kadınlarla o kadar meşguldü ki bedeninin en ince köşelerine sızmakta olan bir kansere yakalanmış olduğunu adeta unutuyordu. Büyük bir olasılıkla zihninin meşgul olmasının amacı da buydu, istilayı unutabilmek. Ancak kadınlara ilişkin saplantısı kanserinden çok daha öncesine uzanıyordu. Her zaman kadınların ardında sinsice dolaşmış ve onlara karşı cinselliği ağır basan aşağılayıcı bir tavır takınmıştı. Bu bakımdan Sara'nın onun gruptaki davranışlarına ilişkin anlattıkları ne kadar irkiltici de olsa beni şaşırtmamıştı. Bu tür çirkin davranışlara ve daha da beterine tamamen muktedir olduğunu biliyordum. Peki ama bir sonraki seansta bu durumu onunla nasıl ele almalıydım? Her şeyden önce ilişkimizi korumak ve sürdürmek istiyordum. İlerleme kaydediyorduk ve şu anda ben onun en önemli insani bağlantısıydım. Ama terapi grubuna devam etmesi de önemliydi. 6 hafta önce ona yalnızlığını kırmaya yardım edecek bir çevre sağlamak ve aynı zamanda sosyal bakımdan en nahoş bazı davranışlarını belirleyip değiştirme yolunda onu ikna ederek sosyal yaşamında ilişkiler yaratmasına yardımcı olacak bir gruba koymuştum. İlk 5 hafta boyunca gruptan fevkalade yararlanmıştı. Ama davranışlarını çarpıcı derecede değiştirmediği takdirde grup üyelerinin tümünü geri çevrilemez biçimde kendine yabancılaştıracaktı. Tabii eğer bunu şimdiye dek zaten yapmamışsa. Bir sonraki seansımız olaysız başladı. Carlos gruptan söz etmedi bile. Bunun yerine bir kilise toplantısında henüz tanıştığı çekici bir kadın olan Ruth hakkında konuşmak istedi. Carlos yarım düzine kadar kilisenin üyesiydi. Çünkü bunların ona ideal tavlama fırsatları sağladığına inanıyordu. Ruth'la kısaca konuşmuştu. Sonra kadın eve gitmesi gerektiği için özür dileyip ayrılmış. Carlos güle güle demiş ama sonra ona arabasına kadar eşlik etmeyi önermediği için bulunmaz bir fırsatı kaçırdığına hükmetmişti. Hatta oldukça yüksek bir olasılıkla, belki %10-15 kadar bir olasılıkla onunla evlenebileceğine de kendini inandırmıştı.